Ayrım 12. Bu filmin kötü adamı benim. Murat Gülsoy. Sayfa 125. Amatör bir falcı gibi heyecanla çıkmıştı sesi. Oldukça doğru çıktı. Daha doğrusu olabilir şeyler. Temkinlisin. Kendini saklamak isteyen insanlar bu soruya olumsuz cevap veriyorlar. Kendileriyle barışık olanlar daha çok senin gibi. Bu soru da testin bir parçası mıydı? Benimle kedi fare oyunu oynamaktan memnundu. Tabii. Peki bitti mi? Son soru muydu? Hınzır bir ifade yerleşti yüzüne. Bunu asla bilemezsin. Beni bitirmişti. Çıplakmışım gibi üşüdüm. Akşam çoktan geceye bağlanmıştı. Ne kadar aptalmışım. Gecenin başına düşünüyordum da. Müzikal kahramanı Önder. Zavallı kobay Önder. Peynir ne tarafta acaba? Ayağa kalkıp banyoya gittim. Gaye de sofrayı toplamaya başladı. İşte gece bitmişti. Birazdan yüzümü yıkadıktan sonra buradan çıkıp gitmem gerekecekti. Yenik kahramanlar gibi tek kelime düşünmeden yüzümü yıkadım. Ayna ayna, söyle bana, bir ben miyim perişan? Kendimi güldürmeye çalışıyordum. İnsanın içinde kendisine yardım eden küçük adamlar mı vardı acaba? Ya da aptal maymunlar? Dışarı çıkınca salona dönmedim. Holde gitme hazırlıkları yapmaya başladım. Dün gece İzzet'in durduğu yerde duruyordum. Acaba beni de öper miydi? Gaye şaşırmış gibi baktı yüzüme. Hayrola, geç oldu. Evin yakın mı? Tanrım, bu konuşma gittikçe acıklı bir hale almaya başladı. Yakın sayılmaz. Bu saatten sonra boş ver. Burada kalabilirsin. Kanepe rahattır. Hem cumartesi bu akşam. Yarın sabah iş yok, güç yok. Biraz daha laflarız. Kalbim, o anda yerinden çıkmadı ya. Ellerim titremeye başladı. Rahatsızlık vermek istemem. Deli misin? Bak şarabımız daha bitmemiş. Birer kadeh daha çıktı şişeden. Tedirgindim. Gayenin geceyi uzatma çabalarının ardında ne vardı acaba? Cevdet Bey'in uyarısı benim için de geçerli olabilir miydi? Müzikal neşemden pek bir şey kalmamıştı. Gerçekler ağır basmaya başlamıştı. Bu işin sonu belliydi. Birazdan o odasına gidecek. Ben kanepede rahatsız bir gece geçirip sabahın köründe taksiye atlayıp uzun bir yolculuk yapacak. Ve sonra her köşesinde babamın anılarının olduğu eve gidecek, televizyonun karşısında uyuyakalacaktım. Ne düşünüyorsun? Babamı. Ani soru ve ani cevap. Madem ki gerçeklerin acımasız bölgesindeydik, bu da benim payıma düşendi. Gaye'ye içimden geçenleri anlatıp gitmeye karar verdim. Sürekli gitmeye karar veriyordum. Burada içimi dökersem kurtulabilirmişim gibi geliyordu. Aklıma ilk gelen sahneden başladım anlatmaya. Cenazeden döndüğümde birkaç yakın arkadaşım yanımdan ayrılmamıştı. Koskoca evde, yine bana ait olan odaya girmiş. Kapıyı her zaman olduğu gibi sıkı sıkı kapatmıştık. Babam içeride çalışıyor hissinden kurtulamıyordum. Gizlice sigara içmek için pencereyi araladığımda Cemal'le göz göze gelmiştik. İzzet'te var mıydı? Hayır, bu dediğim 4 yıl önceydi. O tarihle İzzet'le çoktan kopmuştuk. O iktisat master'ına devam etmişti. Ben babamın çalıştığı üniversiteye geçmiştim. Fizikçi olacaktım ya. Her neyse, ne diyordum? Cenazeden dönmüştünüz. Evet, odama sığınmıştık. Babam evde olduğu zamanlar bana gelen arkadaşlarımla, her zaman yaptığımız gibi. Ama artık sigarayı gizlememize gerek yoktu. İşte tam pencereyi açarken, bunu fark ettiğimiz anda beni insan kalıbında tutmaya yarayan, içimdeki son kabloda kopmuş, ağlamaya başlamıştım. Daha çok büyük bir hıçkırık gibiydi. Sonsuz bir hıçkırık. Nefessiz kalmıştım. Gözyaşlarımın babamın içine bırakıldığı toprağa karıştığını hayal etmiştim. Sonra arkadaşlarım birer birer gündelik yaşamlarına döndü. Zaten ben de iyiymişim gibi davranıyordum. Gerçekten de kendimi iyi sanıyordum. Oysa bunun hiç de böyle olmadığını Ceyda gösterecekti bana. Ok yaydan çıkmıştı. Nefes almadan anlatıyordum. Babam öleli neredeyse 1 yıl oluyordu. Kendimi ondan geride kalan boşluğun içine bırakmıştım. Babamın arkasında bıraktığı boşluk öyle derindi ki barındırdığı sonsuz özgürlük duygusu cehennemi andırıyordu. Hiçbir şey yapmadan evde oturuyordum. Aslında kederli değildim. Yas tutmuyordum. Yani biri çıkıp ne hissediyorsun diye sorsaydı, babamın ölümünden dolayı acı çekiyorum demezdim. Tam tersine onun yapmamı istediği şeyleri yapmak zorunda değildim. Üniversiteye devam etmek zorunda değildim. Hiçbir şey yapmak zorunda değildim. Hiçbir şey. Hiçbir şey yapmama özgürlüğü. Babamın bankadaki birikimi çalışmamı gerektirmeyecek düzeydeydi. Zaten hiçbir şey yapmıyordum. Paraya ihtiyacım yoktu. Sabahtan akşama kadar televizyon seyrediyordum. Bazen arkadaşlarım beni dışarıya, insan içine çıkarıyorlardı. Onlar da olmasaydı o evde unutulup gidecektim. Ceyda o sırada hayatıma girmiş. Yaşça benden büyük yetişkin bir kadındı. Ben onun genç sevgilisiydim. Hep ben onda kalıyordum. Çok ısrar etti yaşadığım yeri görmek için. En sonunda eve gelmeyi başardığında dehşete kapılmıştı. Baban hiç gitmemiş gibi. Gayri ihtiyarı bu sözcükler dökülmüştü dudaklarından. Babamın dev çalışma masasının tüm mekanı belirlediği, annesiz oturma odamıza uzun uzun baktı. Yosunlu, bir suyun dibinde unutulmuş gibi duran koltuk takımlarımız iyice görünmez olmuşlardı. Sonra babamın olağanüstü düzenli kitaplığına takıldı gözleri. En çok da Bay Kartoteks'ten etkilenmişti. Hatta ona Bay Kartoteks'in küçük numaralarından birini de göstermiştim. Önce bir süre çekmecelerimi açmasına, kartlarda yazılı olan açıklamalara göz atmasına, üzerinde büyük bir azametle açık duran Webster'in sayfalarını okşamasına izin vermiştim. Sonra Bay Kartoteks çok hınzırdır Ceyda demiştim. Deliymişim gibi bakmıştı yüzüme. Bir madde seçelim ve onun anlamına bakalım. Örneğin aşk. Aşk maddesini bulur musun diye sorduğumda. Ceyda hemen bulmuştu aşk maddesini. Hayal kırıklığına uğramış bir sesle. Ama bir şey yazmıyor burada demişti. Bense kartı daha dikkatli incelemesini söylemiştim. Ceyda kartın dibindeki küçük notu okumuştu. Bakınız, cinsellik. Bu kadar. Ne bir açıklama ne bir tarif. Oyunu kendisinin keşfetmesini bekliyordum. Babam bu kavramı tanımlamak yerine bir başka yere bakın diyordu. Ceyda cinsellik maddesine gittiğinde orada da bir açıklama bulamayacaktı. Sadece onu erotizm maddesine gönderen başka bir bakınız notu. Erotizm onu pornografiye, pornografi suç kavramına, suç yasağı, yasak hastalığa, hastalık tedaviye, tedavi yaşama ve en sonunda yaşam tekrar aşka götürecekti. Ceyda pornografiye geldiğinde oyunu çözmüştü ve zevkle küçük çekmecelerin içinde kavramları kovalamaya başlamıştı. Ben de bir yandan ona açıklamalarda bulunuyordum. O sırada Gaye sözümü kesti. Nedir bu? Şu kütüphanelerdeki kartlar gibi bir şey mi? Evet. Babamın delice bir merakı. Önce kendi konusuyla ilgili notlarını tasnif ederek başlamış. Sonra bilimle ilgili daha genel maddeler eklemiş. Kocaman, kişisel bir ansiklopedi gibidir. Tüm çocukluğum bu Bay Kartoteks'in çekmeceleri arasında geçmiştir. Ne zaman bir şeyi bilmediğim ortaya çıksa, hemen Bay Kartoteks'in başına götürülür, ilgili maddeleri bulup okumam beklenirdi. Ben nefret ederdim bu ayaklı bilgi bankasından. Ama bir gün babam evde yokken öylesine kurcalamaya başladım. Nedense aşk maddesinden başlamıştım. Herkesin merakı. Aslında aşkın anlamı değildi merak ettiğim. Babamın aşk meselesini nasıl tanımladığıydı. Tabii aşk maddesini bulup okuyunca Ceyda gibi hayal kırıklığına uğradım. Cinselliğe gönderiyordu. Babamın kalpsiz biri olduğuna hükmettim o anda. Ama cevabın cinsellik kartında da olmadığını görünce bunun bir oyun olduğunu anladım. Babam bana şaka yapmıştı. Ben bunları anlatınca Ceyda, babamın eğlenceli ve esprili biri olduğunu düşünmüştü. Onun şaka anlayışının bu tür tuhaflıklarla sınırlı olduğunu söylemedim. Ayrıca yaptığı numara gerçekten de güzeldi. Tabii öğretici de olduğunu şimdi anlıyorum. Acaba bu döngüyü ne zaman hazırlamıştı? Şarap kadehini fondipleyip boğazımı temizledim. Sorunun cevabını gayet bilemezdi tabii. Ceyda'nın ziyaretinin ne yazık ki tek hoş bölümü buydu. Çünkü odama girdiğinde söylediği sözler beni çok derinimden kırmıştı. Ama bu bir çocuk odası böyle demişti. Yıllardır değişmeyen evimizin, değişmeyen odasında ilk gençliğimin aşağılanışına tanık olmuştum. Babam öleli daha bir yıl olmuştu. Herhangi bir değişiklik yapmaya fırsatım olmamıştı. Buna benzer şeyler geçirmiştim içimden. Oysa hastalıklı bir durumdu. Şimdi çok net görebiliyorum. Ama Ceyda'nın o odada sevişmek istemesi de pek sağlıklı bir tavır sayılmazdı. Ben bunun mümkün olmadığını söyleyince iyice gerildik. Tam bir felaketti canım. Ceyda hiç gelmemeliydi eve. Zaten bir daha da gelmedi. Gaye anlayan sözlerle dinliyordu beni. Durmadım, annemi de anlattım. Başka şeyleri de. Sabaha kadar anlatsam dinleyecek gibiydi. Hep böyle olmaz mı? Önce içini açan bir insana şefkatle yaklaşır. Onu sonsuz bir sevgiyle iyi edeceğinizi sanırsınız. Ama bir süre sonra anlatılan iç dünyaya dair hikayeler biter. Çözüm bulunamaz ve herkes gündelik gerçekliğine geri döner. Üzerinde yaşam bulunan iki yalnız gezegen gibi birbirinize yaklaştığınızı hissedersiniz. Ama bu sadece optik bir yanılsamadır. Yörüngeleriniz asla kesişmez. Şimdi de kısa bir süre için bu ruh durumunu gaye yaşıyordu. Artık beni tanıyordu. Ancak yaşlı bir Kızılderili'nin dediği gibi. Birini ne kadar ayrıntılı tanırsak, ona aşık olmamız o kadar zorlaşır. Hala bir aşk hayali kurduğumu fark edince acıyla gülümsedim. Ya işte böyle doktor hanım. Gaye beklemediğim bir şey yaptı. Sırtımı sıvazladı. Hepsi geride kalmış. Bazen ardımızda bıraktıklarımız yanımızda yürümeye devam eder. Bırakalım yürüsünler. Belki bize bir yardımları dokunur. Belki bizi bir şeylere karşı korumaya çalışıyorlardır. Ama ben sanki yeni bir hayata girmem gerekiyor ama ben giriş kapısını bulamıyorum. Hatta rengini bile bilmiyorum. Bay Kartotex'e baktın mı? Şaşkınlıkla yüzüne baktım. Gecenin ilerleyen saatleri, tuhaf düşüncelerin yeşermesine geniş olanaklar sağlar. Bunu biliyordum ama. Bay Kartotex'i görmek isterdim. Duruyor mu? Başımı salladım. Onun evime gelmesine asla izin vermemeliydim. En azından bazı şeyleri yoluna koymadan. O anda bu endişelerin ne kadar gereksiz olduğunu bilmiyordum tabii. Gaye pencereyi açtı. Biraz havayı değiştirelim. Sonra içeri gidip elinde bir şişe içki ve bir büyük gazozla geri geldi. İkisi de küçük kade. Tekile şat partisine hoş geldin. Müzik setini, barların müşterilerini daha hızlı içmeye teşvik eden, tanıdık müziklerden birini ayarladı. Yere oturdu. Sehpanın üzerindekileri masaya taşımam için toplayıp elime verdi. Sonra ben de onun yanına yere oturdum. Karşımızda bu gece üzerinde uyumama karar verilmiş olan üçlü kanepe, arkasında asılı duran bir dans tiyatrosu afişi, barımızın manzarasını oluşturuyordu. Orta sehpada bar tezgahı. Küçük kadehine yarısına kadar tekila, gerisine gazoz doldurduktan sonra peçeteyle kadehin ağzını kapatıp sehpaya hızlıca indirdi. Darbenin etkisiyle köpüren tekila gazoz karışımını hızlı bir şekilde içti. Ben de bu işlemi aynen tekrar ettim. Bir şişe şarabın üzerine tekila. Yarın sabah çatlamış kafamın tasını elime alıp çıkacaktım bu evden ama şimdi... İkincileri ben koydum kadehlere. Hop köpük köpük tekila. İkimiz de yaramaz çocuklar gibi gülmeye başlamıştık. Gaye müziğin temposuna uyarak omuzlarıyla ritim tutmaya başlamıştı. Ben de ona ayak uydurmaya çalışıyordum. Birbiri ardına masanın üzerinde patlayan kadehlerimiz ve her yere köpük köpük bulaşan heyecanlı bir sarhoşluk. Şişenin yarısını geçtikten sonra bir başka parça çalmaya başladı müzik seti. Sözleri anlaşılmıyordu ama sevişmekten söz eden bir şarkı olduğu o kadar belliydi ki. Ona sarılmak istiyordum. Sadece sarılmak. Saçlarını koklamak. Kuzey ormanlarının yağmurlu gün batımlarında açan bir çiçek gibi kokuyordu. Serin. Bileziğinin yapıldığı uzak bir zamanın coğrafyasına aitti sanki. İkimiz de sessizleşmiştik. Gaye belki de bu gecenin sonu hakkında kaygılanmaya başlamıştı. İki yalnız insanın bedenlerinden yükselen, sessiz bir gerilim vardı onun içinde. Cinsel bir gerilim. Bana bir şeyler okur musun? Şaşırtıcı bir teklifti. Belki o da bu gerilimi aşmak istiyordu. Tabii ne okumamı istersin? Şimdi ayağa kalk. Kalktım. Doğru kitaplığa git. Gittim. Üstteki rafın tam ortasındaki kırmızı kitabı al. Kutsal kitap. Gaye misyoner rahiplerin etkisiyle gizlice Hristiyan mı olmuştu? O metafizik hakkında söyledikleri. Zihnim bulanır gibi olduysa da aldırmadım. Gayenin kölesi olmak dışında bir gayem yoktu hayatta. Bu kelime oyununu yapmayacağıma içimden söz vermiş olmama rağmen kendimi tutamıyordum. Gayeden başka gayem yok. Gayeden başka gayem yok. Şimdi otur buraya. Yanına oturdum. İçindekiler bölümünden Neşideler Neşidesini bul. Açıp istediğin yerleri oku. Loş ortamda ince kağıda basılı harfleri seçmekte zorlanıyordum. Okumak için dokunaklı bir bölüm arıyordu gözlerim. Ah diye başlayan bir bapta karar kıldım devamını okumadan. Ah ne güzelsin sevgilim. Ah sen ne güzelsin. Peçen arkasından gözlerin güvercinler. Glit dağının yamaçlarında yatan. Keçi sürüsü gibi saçların. Kırkılmış, yıkanmaktan çıkmış. Koyun sürüsü gibidir dişlerin. O koyunların hep ikizleri var. Ve aralarında yavrusuz olan yok. Dudakların kızıl kaytan gibi. Ağzın da ne güzel. Peçen arkasından yanakların. Sanki nar parçası. Boynun Davud'un kulesine benziyor. O kule ki silah evi olarak yapılmıştır. Üzerine bin büyük kalkan, hep yiğit kalkanlar asılmıştır. İki memen sanki bir çift geyik yavrusu. Zambaklar arasında otlayan ikiz ceylan yavrusu. Gün serinlenince ve gölgeler uzanınca Mür Dağı'na ve Günlük Tepesi'ne gideceğim. Kendi sesime yabancılaştım. Sakin ama içten okuyordum. Gaye'nin gözleri buğulanmıştı. Ne düşünüyor, ne hissediyordu anlamıyordum. Elimdeki kitabın kutsal kitap olduğunu hatırladım durunca. Nasıl oluyordu? Belki de sarhoşluğun bir yanılsamasıydı. Ama çok güzeldi. Ona dokunmak. Devam etsene. Fısıldamıştı. O sözlerin yarattığı etki kaybolmadan devam etmemi istiyordu. Kaldığım yerden okumayı sürdürdüm. Çarıklar içinde ayakların ne güzel. Ey emir kızı. Toplu kalçaların sanki mücevherler. Üstat ellerinin işi. Göbeğin yuvarlak bir tas. Onda karışık şarap eksik değil. Karnın buğday yığını zambaklarla kuşanmış. İki memen sanki bir çift geyik yavrusu. İkiz ceylan yavrusu. Fil dişi kulesi gibidir boynun senin. Bat Rabbim kapısı yanındaki. Heşbon havuzlarıdır gözlerin. Şam'a doğru bakan. Lübnan kulesi gibidir burnun senin. Başın senin üzerinde karmel gibi. Başının saçı da sanki erguvanı. Kral senin kâküllerine esir oldu. Zevkler içinde ey sevgilim. Sen ne güzelsin ve ne şirinsin. Bu senin boynun hurma ağacına. Memelerin de salkımlara benziyor. Hurma ağacına çıkayım. Dallarını tutayım dedim. Memelerin üzüm salkımları gibi olsun. Soluğunun kokusu da elma gibi. Gaye'nin kitabı elimden aldığını ve sonra yüzümü yüzüme yaklaştırdığını fark ettim. Dudaklarımız birbirine değdiğinde içimdeki buzdağı aniden erimeye başladı. Ne yarın vardı artık ne de dün. Çok uzun zamandır birbirini özleyen iki aşık gibi öpüşüyorduk. Hızla, açlıkla. Bir yandan öpüşüp bir yandan soyunuyorduk. Dillerimiz bizden bağımsız iki canlı gibi kendi başlarına hareket ediyorlardı. Ensemi kavradığında gümüş bileziği boynumu çizmeye başladı. Hareketleri hiç de yumuşak değildi. Yaşanılan anın gerçekliğine kendini ve beni inandırmak istercesine ısırıyor, tırnaklarını geçiriyor, acıtıyordu. Kokusunu öğrenmiştim ve de tadını. Sevgilimin ağzından içtiğim binlerce yılın içinden süzülüp gelen şarabın tadıydı. Meçhul kuzey ormanlarının kuytu kokularını içime çekiyordum. Gayenin süperisi halinden eser yoktu. O karanlık bir orman kraliçesi gibiydi. Korkutucu ve büyüleyiciydi. Fil dişi boynunu öperken varlığını efsanelerden bildiğim o muhteşem ülkeyi adımlıyordum. Dünya o kadar uzağımızdaydı ki bildiğim tek dil Neşideler Neşidesi'nin dizelerinden ibaretti artık. Yüksek sesle söylesem bayağılığı ile herkesi utandıracak o basit aşk sözcükleri benim duam olmuştu. İçinde yer aldığımız tablonun adı köpükler içinde çoğalıyordu. Kutsal kitabın içine sızmış sürüngenlerin fark edilmeden önceki son çiftleşmeleri. 12. ayrımın sonu. Sayfa 135.